Ayrım 24. Yanında oturan Graf Otto küçük bir el hareketi yaptı ve Leon ne demek istediğini anladı. Kumanda kolu parmaklarının arasında titriyordu ve yavaşça ileri itti. Arkasındaki kocaman kuyruk yerden yükseldi ve arı sürtünmenin azalışına zarafetle karşılık verdi. Leon uçağın hız kazandığını hissetti ve Graf Otto bir işaret daha verdiğinde o çoktan kumanda kolunu geriye çekmeye başlamıştı. Tekerlekler bir iki kere zıpladı ve sonra uçak uçmaya başladı. Leon burnunu kaldırıp ilerideki ufka yöneltti. Tırmanışa geçtiler. Yükseldikçe yükseldiler. Yandan aşağıya bir göz atınca toprağın hızla uzaklaşmakta olduğunu gördü. Uçuyordu. Elleri kumandada, ayakları pedaldaydı. Gerçekten uçuyordu. Sevinçle yukarılara baktı. Graf Otto onaylarcasına başını sallayıp sonra uçağı artık düzeltmesini işaret etti. Leon kumandayla pedala aynı anda hükmederek arıyı dengeye getirdi ve uçak uslu uslu itaat etti. Graf Otto yine başını salladı ve Leon duyabilsin diye bağırarak ''Bazılarımız saçımızda rüzgar ve gözlerimizde yıldız ışıklarıyla doğarız.'' dedi. ''Bence sen de bizlerden biri olabilirsin Courtney.'' Graf Otto'nun talimatlarıyla Leon geniş bir daire çizdi ve piste yaklaştı. Daha makineyi nasıl yavaşlatacağını ve aynı anda yere nasıl ineceğini öğrenmemişti. Burnu havaya kaldırması ve hızı azaltıp kendi ağırlığıyla alçalmayı beklemesi gerekiyordu. Oysa Leon burnu aşağı çevirip büyük bir hızla tarlaya doğru dalışa geçti. Bir gümbürtüyle yere çarpıp tekrar havaya fırladığında arı hala uçuyordu. Kolları soluna kadar açıp tekrar yükselmesi gerekti. Arkadan Otto Graf gülüyordu. ''Daha öğrenecek çok şeyim var Courtney, bir daha dene.'' İkinci yaklaşımda daha iyiydi. Arı muazzam kanat açıklığıyla yavaşlamış olarak iniyordu. Polo sahasının etrafındaki çitin 10 metre üstünden geçti. Hızı 74 kilometre olarak görünüyordu. Uçağın burnunu kaldırdı ve yere konsun diye bıraktı. Dişlerini takırdatan bir darbeyle yere kondular. Ama uçak bu sefer zıplamadı ve Graf Otto yine güldü. ''Güzel, çok daha iyi. Bir tur daha at.'' Leon çabuk alışıyordu. Sonraki üç inişin her biri öncekinden daha iyi oldu. Ve dördüncüsünde mükemmel bir şekilde üç tekerin üstüne kondu. Ana gövdeyle kuyruk bölümü yere aynı anda değmişti. ''Graf Otto mükemmel!'' diye bağırdı. ''Hangara doğru taksile.'' Leon başarısından başının döndüğünü hissetti. İlk uçuş günü zaferle sonuçlanmıştı ve ileriki günlerde de bunu geliştirmeyi hevesle bekleyeceğini biliyordu. Arıyı hangarın önünde çevirdikten sonra motorları kapatmak için yakıt mandalına uzandı. Ama Graf Otto engel oldu. ''Hayır, ben iniyorum ama sen kalıyorsun.'' ''Anlamadım. Leon şaşırmıştı. Ne yapmamı istiyorsunuz?'' ''Sana uçmayı öğreteceğime söz vermiştim ve bunu yaptım. Şimdi git ve uç Courtney ya da git ve kendini öldür. Benim için fark etmez.'' Graf Otto von Meyerbach kokpitin yanından atlayıp gözden kayboldu. 3 saatlik eğitimden sonra Leon'u ilk yalnız uçuşuyla baş başa bırakmıştı. Leon'un uzanıp kumanda kolunu tutması için vücudunu ve beynini zorlaması gerekti. Zihni karmakarışıktı. Az önce öğrendiği her şeyi unutmuştu. Rüzgarı kuyruktan alarak kalkış için ilerlemeye başladı. Arı gitti gitti ve öyle bir hız kazandı ki sonunda ancak çite çarpmasından hemen önce kendini yukarı atabildi. Çiti 1 metreyle sıyırmıştı ama en azından uçuyordu. Omzunun üstünden bir göz attı ve Graf Otto'nun yumruklarını kalçalarına dayamış, başını arkaya atmış ve gülmekten kırılır vaziyette hangarın önünde durduğunu gördü. ''Harika bir mizah duygun var von Meyerbach. Biz onları özellikle yaralıyorsun ve tamamen acemi birini kendini öldürsün diye gökyüzüne yolluyorsun. Sırf gülmek için.'' Fakat öfkesi gelip geçiciydi ve hemen unuttu. Tek başına uçuyordu. Yeryüzü ve gökyüzü sadece ona aitti. Hava parlak ve küçük bir gümüş rengi bulut dışında açıktı. Arının biraz daha havalanmasını sağlayıp buluta doğru gitmeye başladı. Neredeyse kara kadar katı görünüyordu ve hemen üstünden geçti. Sonra dönüp bir daha geldi ve bu sefer sanki oraya konacakmış gibi tekerlekleriyle gümüş dalgaların tepesine değmeyi başardı. ''Bulutlarla oynamak!'' diye coştu. ''Tanrılarla melekler de böyle mi vakit geçirir?'' Bulutun içine daldı ve birkaç saniye gümüş dumanların arasında önünü göremedi. Sonra yeniden güneşe çıkıp sevinçle güldü. dikine dalışa geçti ve büyük kara parçası hızla yaklaşmaya başladı. Uçağı doğrulttu, tekerlekler ağaç tepelerini sıyırarak geçmişti. Karşısına geniş Athi düzlükleri çıkınca biraz daha alçaldı. Yerden 10 metre yükseklikte ve saatte 170 kilometre hızla ağaçsız doğanın üzerinden uçtu. Vahşi hayvan sürüleri aşağıda birbirini çiğniyordu. O kadar alçaktan uçuyordu ki, dört nala koşan bir zürafanın öne uzanmış boynuna çarpmamak için sol kanat ucunu kaldırması gerekmişti. Tekrar gökyüzüne tırmanıp Ngong tepelerine doğru yöneldi. 4 kilometre uzaktan Tandala kampının saz damlarını tanıdı. Kampın üstünden o kadar alçaktan geçti ki şaşkınlık içinde ona baka kalan kamp personelinin yüzlerini seçebiliyordu. Manyoro ve Loikot da oradaydı. Kokpitin yan tarafından sarkıp onlara el salladı. Onlar da dans edip zıplayarak aynı heyecanla karşılık verdiler. Yüzler arasında tanıdık beyaz bir yüz aradı ve kadının orada olmadığını anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Piste doğru döndü ve atı gördüğünde Ngong tepelerini aşmak üzereydi. Eva'nın her zaman tercih ettiği gri kısrak tam karşısındaydı. Sonra Eva'nın da atın yanında durduğunu fark etti. Parlak sarı bir bluz giymiş, geniş kenarlı hasır bir şapka takmıştı. Başını kaldırıp yaklaşan uçağa baktı ama herhangi bir harekette bulunmadı. ''Tabii benim olduğumu bilmiyor ki, Graf Otto sanıyor.'' Leon kendi kendine gülümseyip ona doğru alçaldı. Gözlüğü başına kaldırdı ve kokpitin yanından sarktı. Kadına o kadar yaklaşmıştı ki onun kendisini hemen tanıdığını fark etti. Başını arkaya atarak gülünce bembeyaz dişleri ortaya çıktı. Şapkasını çıkarıp uçak fırtına gibi üstüne gelirken salladı. O kadar yakındılar ki kısrak zıplayıp korkuyla Eva'ya kafa attı. Leon ise Eva'nın gözlerinin rengini dahi görebildiği için mutluydu. Tekrar yukarı tırmanırken oturduğu yerde dönüp Eva'ya baktı. Eva hala el sallıyordu. Onun kokpitte yanında olmasını isterdi. Keşke uzanıp ona dokunabilseydi. Sonra yanındaki dolapta duran işaret defterini hatırladı. Graf Otto bir sayfasını çizimle bir şey göstermek için kullanmıştı. Yanında da bir kalem duruyordu. Defteri dizlerinin arasına kıstırdı ve bir eliyle kumandaları idare ederek ''Benimle Lonsonya Dağı'na uç, Porsuk'' yazdı. Sayfayı yırtıp küçücük katladı. Defterin durduğu dolapta her biri 2 metre uzunluğunda kırmızı mesaj kurdeleleri de vardı. Birini çekip aldı, kurdelenin bir ucu bilya büyüklüğünde bir kurşunla ağırlaştırılmıştı. Ve diğer ucunda da küçük düğmeli bir kese vardı. Katlanmış kağıdı keseye koyup ağzını kapattı ve arıyı geri döndürdü. Eva hala tepedeydi ama artık gri kısrağın üstündeydi. Arının geri geldiğini görmüş ve üzengilerin üstünde kalkmıştı. Leon çabucak bir hız ve yükseklik hesabı yapıp işaret kurdelesini kokpitin yanından aşağı bıraktı. Kurdele rüzgarla alçılarak aşağı doğru süzüldü. Eva kısrağı çevirdi ve 4 nala düşen kurdelenin peşinden gitti. Leon küçük bir daire çizip tekrar ona doğru uçtuğunda kadının eğerden inip kurdeleyi almış olduğunu gördü. Eva keseyi açtı, notu çıkardı, okudu ve başını çılgınca sallayarak 2 kolu havada zıplamaya başladı. Gülerken yine dişleri parlıyordu. Graf Otto von Meerbach'ın düzenlediği piknik sahilden ilk trenin gelişi veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in ziyareti gibi koloni tarihinde yaşanmış tüm olayları gölgede bırakacak bir önem kazandı. Mutaiga şehir kulübü müdavimlerinden birinin de belirttiği gibi o son olay bile bedava uçağa binme fırsatıyla kıyaslanamazdı. Büyük gün geldiğinde polo sahasında çadırlardan oluşan küçük bir kent kurulmuştu. Çoğu civar köylerden gelen göçmen ailelerini ağırlıyordu. Fakat diğerleri Lord Delamere'in bedava bira ve limonatayla desteklediği ve kadınlar kulübünün çikolatalı kekleriyle elmalı paylarını sergilediği ikram çadırlarıydı. Norfolk Otel'den gelen şef kömür ateşinde pişirilen öküzlere nezaret etmekteydi. Kar yürüyüş bandosu da valiyi karşılamak üzere enstrümanlarını akord ediyordu. Küçük oğlanlardan ve köpeklerden oluşan çeteler yiyecek bir şeyler kapmak, yaramazlık yapmak için ortada dönüyorlardı. Yemek büfelerinin başında büyük bir kalabalık vardı ve biraların günün sonuna kadar yetmeyeceğine 3'e 1 bahse giriliyordu. Gustav Kilmer'in teknisyenleri uçak motorlarının son bakımlarını yapmakta ve yakıt doldurmakla meşguldü. Uçmak için heyecan içinde bekleyen çocuklar sıraya girmişlerdi. Motorlar her kükreyişinde çığlıklar atıyorlardı. O güne kadar Leon arıyla toplam 12 saat uçmuştu ve Graf Otto da endişeli ana babalara çocuklarının böyle tecrübeli bir pilotun yanında güvende olduklarını anlatıyordu. Eva çocukları kontrol altında tutma işini üstlenmişti. Anneleri ve polo kulübü komite üyelerini de ekip amirleri olarak kullanıyordu. Bazıları biraz Almanca ya da Fransızca biliyordu ve hepsi de gayet iyi anlaşıyormuş gibiydi. Sabahın ilerleyen saatleri boyunca Leon'un gözü ne zaman Eva'ya takılsa, kadının kucağında küçük bir çocuk, kollarına, eteklerine yapışmış 5-6 büyük çocuk görmüştü. Bu Graf Otto'nun büyüleyici arkadaşından farklı bir kadındı. Annelik içgüdüsü kabarmıştı, yüzü ve gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Çocukları arının kokpitine uzatırken kahkahaları neşeli ve dizginsizdi. Leon'la Henny Durant da kemerlerini bağlıyorlardı. Kokpit ağzına kadar küçük insancıklarla dolunca Leon motorları çalıştırdı ve çocuklar dehşet içinde feryat etmeye başladılar. O sırada kar yürüyüş bandosu askeri bir marş çalıyordu. Derken arı Graf Otto'nun daha saygın ve değerli konuklarını taşıdığı kelebeğin peşinden piste çıktı. İki uçak sırayla havalandılar ve kentin üstünde ikişer tur attıktan sonra iniş için geri döndüler. Eva arının merdiveninde durup çocukların yere inmesine yardım etti. Henny ile Max Rosenthal da model uçaklarını verdiler ve bir sonraki minik yolcu grubu uçağa alındı. Leon Eva'nın bu yeni haline hayran olmuştu. Genç kadın kepenklerini açmış, içindeki sıcaklığın ve kadınsı gücün ortaya çıkmasını sağlamıştı. Çocuklar bunu gözlerinden okuyor ve şeker kasesine giden karıncalar gibi başından ayrılmıyorlardı. Leon'a sanki Eva da çocuklaşmış gibi geliyordu. Tamamen mutlu ve doğaldı. Çocukların oluşturduğu kuyruk hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Ve yardımcıları sıcaktan bayılacak hale gelmişti ama Eva yorulmak bilmiyordu. Leon havada istifra eden küçük bir kızın üzerine temizlemek için toprak zemine çömeldiğinde terden ıslanmış saç tutamlarının gözlerine inişini ve dudaklarını büzüp üfleyerek onları uzaklaştırmasını seyretti. Çizmeleri toz içindeydi ve eteğinde kirli parmakların izleri vardı ama yüzü terden ve mutluluktan ışıldıyordu. Leon etrafına bakındı. Graf Otto kelebekle bir sonraki turuna başlamıştı. Bu sefer uçakta Tuğ General Penrod Ballantyne ile Barclays Bankası'nın müdürü vardı. Gustav Kilmer hangardaydı. Yeni bir yakıt varili çıkardığı için arkası onlara dönüktü. O an onları izleyen kimse yoktu. "Eva!" diye seslendi. Eva çocukları annelerine teslim edip uçağın yanına geldi ve bekleyen çocukları yatıştırmaya çalışıyormuş gibi yaptı. Leon'a bakmadan konuştu. "Tehlikeli hayatı seviyorsun Porsuk. Herkesin içinde konuşmamamız gerektiğini biliyorsun. Seni yalnız yakalamak için her türlü fırsatı değerlendirmek zorundayım." "Ne söylemek istiyordun bana?" Yüzünün ifadesi yumuşamıştı ama hemen başını çevirdi. "Leon, çocuklarla uğraşırken çok iyiydin," dedi. "Senin gibi kurumlu bir hanımdan beklemezdim." Eva yine gülümseyerek, gözleri parlayarak ona baktı. Gözleri hiçbir şeyi gizlemiyordu. "Benim kurumlu biri olduğumu düşünüyorsan beni pek iyi tanımıyorsun demektir." "Bence senin için hissettiklerimi biliyorsun." "Evet Porsuk, biliyorum. Sır saklamakta pek başarılı değilsin," güldü. "Yalnız kalmamızın bir yolu yok mu? Sana söylemek istediğim çok şey var." "Gustav bizi izliyor. Zaten fazla konuştuk. Gitmem gerek." Akşama doğru bekleyen çocuk sırası da Leon'da hemen hemen tükenmişti. O gün yaptığı uçuş sayısını hatırlamıyordu. Hepsi iyi sayılmazdı ama arıya belirgin bir zarar vermemişti ve küçük müşterilerinden şikayetle gelmemişti. Şimdi bitkin bir şekilde sıraya bakıyordu. 5 çocuk kalmıştı ve bu da günün son uçuşu olacak demekti. Sonra dikkatini çeken bir şey oldu. Birisi sınır çitinin ardından ona el sallıyordu. Adamın yüzünü hatırlaması biraz uzun sürdü. Aslında arkasındaki sarili küçük kızlar olmasa daha da sürebilirdi. Leon hemen kendine geldi. Bunlar Bay Golan Villabici ile melekleri. Sonra en küçük meleğin ağladığını ve diğerlerinin de kalpleri kırılmak üzereymiş gibi baktıklarını gördü. Kokpitte ayağa kalkıp eliyle gelmelerini işaret etti. Ailece sahanın kapısına doğru koşmaya başladılar. Ama polo kulübünün komite üyelerinden biri kapıda dikilmiş, istenmeyenleri uzaklaştırıyordu. İri yarı bir adamdı, kocaman bir bira göbeği ve güneşten kıpkırmızı olmuş bir suratı vardı. Leon onun 4000 dönümlük arazisini teslim almak üzere yeni gelen göçmenlerden olduğunu biliyordu. Belli ki Lord Delamere'in biralarına fazlaca gömülmüştü. Bay Villabigi'yi başını sallayarak engelledi. Çocukların yüzündeki dehşet ifadesi çok üzücüydü. Leon kokpitten atlayıp kapıya doğru koştu ama çok geç kalmıştı. Eva ondan önce davranmıştı. Kapıdaki adamın üstüne fare görmüş Jack Russell Terrier'i gibi atıldı ve adam korkuyla geri çekildi. Eva Villabigi kızlarından ikisini ellerinden tuttu, Leon da geri kalanını toparladı. Çocuklarının üstünden ne zaman baş başa kalabileceğiz diye sordu. Sabırlı ol Porsuk, lütfen artık konuşmayalım. Gustav yine bize bakıyor. Son çocuğu da merdivenden kokpite verdikten sonra Bay Villabigi'nin endişeyle beklediği kapıya gitti. Leon uçuştan sonra arıyı piste indirirken ikisi hala keyifle sohbet ediyorlardı. Kolonideki her erkek ondan büyülenmiş durumda ve ben sıranın en sonunda geliyorum. Leon gösterdiği kıskançlığa şaşırmıştı. Kar alayının subay lokalindeki bayanlar gecesi de Leon dışında herkes için başka bir büyük başarı oldu. Leon barda durmuş Penrod'un Eva'yla vals yapışını izliyordu. Amcası ısmarlama üniformasının içinde çok yakışıklı ve güzel dans ediyordu. Eva da kollarının arasında tüy gibiydi ve çok hoştu. Parlak siyah saçları tepede toplanmış, omuzlarını açıkta bırakmıştı. Elbisesi gözlerinin rengini derinleştiren ve dekoltesi ipeksi tenini vurgulayan açık menekşe rengindeydi. Göğüsleri dolgun ve biçimli, kolları ince ve zarifti. Teni ışıl ışıldı. Penrod'un şakalarından birine gülerken yanakları hafifçe kızarmıştı. Önünden dönerek geçerlerken Leon konuşmalarına kulak misafiri oldu. Fransızca konuşuyorlardı ve Penrod en çekici kibar halini takınmıştı. Leon acı bir şekilde ihtiyar hergele diye düşündü. Genç kadının büyük babası olacak yaştaydı ama hiç umurunda değildi. Sonra ona tebessüm etmekte olan Eva'nın gözlerindeki kıvılcımı ve gülümserken ışıl ışıl yanan beyaz dişlerini gördü. Onun da amcasından kalır yanı yoktu. Hayatına giren her erkeğe böyle davranması olmaz mıydı sanki? Gece hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Subay arkadaşlarının şakaları tatsız, konuşmaları sıkıcı, müzik fazla yüksek ve ahenksizdi. Hatta viskinin tadı bile ekşiydi. Hava sıcaktı ve içerisi boğucuydu. Kendini kafese kapatılmış gibi hissediyordu. Zorla dansa kaldırdığı kızın pis ağız kokusundan kaçınmak için başını yana çevirdi. Ve sonunda ondan da kurtulup kendini dışarıya attı. Güzel bir hava vardı, gökyüzü berrak, yıldızlar ışıl ışıldı. Akrep takım yıldızı kuyruğunu kaldırmış, sokmaya hazırlanıyordu. Leon ellerini cebine sokup tören alanında tura çıktı. Turunu tamamlayıp lokale doğru yaklaşırken verandada küçük bir erkek grubu gördü. Puro içiyorlardı ve Leon grubun ortasından yükselen anırtı gibi sesi tanıdı. Hemen arkasından en az ilki kadar sinirini bozan başka bir ses daha duyuldu. Kurbağası Nell'le kıç yalayıcısı Eddie Roberts diye düşündü. Tam biraz rahatlamışken dünyada karşılaşmak isteyeceğim en son iki kişi. Neyse ki dans salonunun bir de arka girişi vardı. O da hemen dalları sık asmanın altından sessizce binanın diğer tarafına geçti. Köşeyi döner dönmez yakında bir yerde karanlığın içinde bir gaz lambası parladı ve asma yaprakları arasında duran bir çift gördü. Kadının sırtı ona dönüktü, kibriti o yakmıştı ve prosunu yakmak üzere eğilen adama doğru tutuyordu. Adam doğrulup prosundan çektiği nefesi üfledi. Kibrit hala yanıyordu ve o zaman Leon erkeğin Penrod olduğunu gördü. Ne o ne de kadın kendisinin orada bulunduğunu bilmiyordu. Penrod İngilizce olarak, "Teşekkür ederim hayatım," dedi. Sonra Leon'u fark etti ve korkuya kapılır gibi oldu. "Bu Leon," diye bağırdı. Leon garip bir ifade diye düşündü. Sanki dostça bir selamlaşmadan çok bir uyarıyı andırıyordu. Kadın hızla dönüp baktı, gaz lambası hala yanıyordu. Kibriti yere atıp ayağıyla alevi söndürdü. Ama Leon o arada yüzündeki ifadeyi görmüştü. Penrod'la ikisi bir şeyler çeviriyormuş gibiydiler. "Monsieur Courtney, beni çok korkuttunuz. Geldiğinizi duymamıştım." Kadın Fransızca konuşmuştu ama niye 10 saniye önce Penrod onunla İngilizce konuşuyordu? "Bağışlayın, rahatsız ettim." Penrod hiç de değildi, itiraz etti. Salondaki hava dayanılacak gibi değildi. O minik vantilatörler hiç işe yaramıyor. Fräulein von Wellberg sıkılmıştı. Benim de temiz hava ihtiyacım vardı. Ve diğer yandan pro da içmek istiyordum. Eva'ya hitap ederken Fransızcaya döndü. Yeğenime sıcaktan ve boğucu havadan rahatsız olduğunuzu anlatıyordum. Kadın aynı dilde, şimdi gayet iyiyim dedi ve Leon yüzünü göremese de kendisini toparlamış olduğunu anladı. Penrod orkestrayı ve repertuarını konuşuyorduk dedi. Fräulein von Wellberg, Strauss'u kabile savaş dansı gibi çaldıklarını söylüyordu. Polka'yı daha başarılı çaldıklarını düşünüyor. Dipnot Polka, bir çeşit Polonya dansı ve bu dansın müziği. Leon keyfi kaçmış bir halde, amca kendini biraz fazla zorluyorsun diye düşündü. Burada çok garip bir şeyler dönüyor. Onların anlamsız konuşmalarına biraz daha katıldıktan sonra başıyla Eva'ya selam verdi. Lütfen kusuruma bakmayın Fräulein ama ben siz ikiniz kadar dayanıklı değilim. Eve gidip biraz uyumam gerek. Balodan sonra Graf ve siz Tandala'ya mı döneceksiniz yoksa Norfolk Otel'de mi kalırsınız? Eva anladığım kadarıyla Gustav av arabasıyla kampa getirecek bizi diye cevap verdi. Çok güzel, personelime dönüşünüzde her şeyin hazır olması için talimat vermiştim. Bir şeye ihtiyacınız olursa onlara haber vermeniz yeterli. Sanırım yarın Graf Otto'da siz de geç kalmak istersiniz. Ne zaman emrederseniz kahvaltı o zaman hazır olur. Penrod'a başını salladı. Görevin çağrısı ne kadar yüksek sesle olursa olsun insan çabuk yoruluyor efendim. Bir iki görev dansından sonra ben gidip kendimi yatağa atacağım. Raporlarda senden övgüyle söz edeceğim oğlum. Alayın onurunu yücelttin. Charlie Warboys'ın kızıyla yaptığın dans sırasındaki tutumunu izlemek bir zevkti. Denge sağladın ve kimseye yoksunluk hissettirmedin. Çok naziksiniz amca. Yanlarından ayrıldı ama salonun kapısına gelince arkasına bir göz attı. İkisi de karanlıktaydı ve yüzlerini göremiyordu. Ama birbirlerine doğru eğilişlerinde, kafa kafaya verişlerinde bir şey vardı. Belli ki polkadan, valsten değil, çok daha önemli şeylerden söz ediyorlardı. İkinizin niyeti nedir? Sen aslında kimsin Eva von Wellberg? Sana ne kadar yaklaşırsam o kadar anlaşılmaz oluyorsun. Hakkında bir şeyler öğrendikçe ne kadar az şey bildiğimi anlıyorum. Leon kentten dönen Meyerbach av arabasının ve Graf'ın avaz avaz söylediği bir ahane şarkısı kalbimi Heidelberg'le bıraktımla uyandı. Yatağında doğrulup oturdu, bir gaz lambası yaktı ve Percy'nin komodininde duran gümüş saatine baktı. Daha sabahın 4'ü bile olmamıştı. Arabanın gelip kampa girişini, kapıların çarpılışını, Graf Otto'nun Gustav'a bağıran sesini ve Eva'nın kahkahasını duydu. Kıskançlık kalbine bir bıçak gibi saplandı ve kendi kendine ''Çıkardığın seslere bakılırsa fıçıyla içmişsin Graf'' diye mırıldandı. ''Delamere ile içerken çok daha dikkatli olmalısın. Umarım sabaha ayılamayacak kadar sarhoş olursun. Bunu hak ediyorsun piç herif.'' Hayal kırıklığına uğrayacaktı. Graf Otto sabah 8'de gayet neşeli ve dinç bir halde ana çadırda boy gösterdi. Göz akları bebeğlerinki kadar parlak ve parlaktı. İsmail'den kahve getirmesini istedi ve buharları tüterek gelen fincana konyak ekledi. İç ki beni, aşırı susatıyor. O manyak İngiliz Delamere herkesi sürekli kadeh kaldırmaya zorladı. Gecenin sonunda en sevdiği atıyla av köpeğine bile kadeh kaldırmıştık. Kaçık o herif. Hem kendi iyiliği için hem de herkesin iyiliği için bir yere kapatılması gerek. Hatırladığım kadarıyla dans pistinin ortasında amuda kalkıp tepe taklak vaziyette konyak için Lord Delamere değildi. Graf Otto yok, o bendim diye itiraf etti. Ama Delamere zorladı beni, başka şansım yoktu. Gençken aslan ısırmış onu, biliyor muydun? O yüzden topallıyormuş. Kolonideki herkes bilir o hikayeyi. Hayvanı bıçakla öldürmeye çalışıyormuş. Graf Otto kederle başını salladı. Kaçık, gerçekten bir yere kapatılması şart. Söylesenize Graf Otto, Assegai ile aslan öldürmeye kalkmak da aynı şekilde delilik değil mi? Nein, hiç de değil. Bıçak aptalca ama mızrak gayet mantıklı. Graf Otto kahvesini bitirip fincanı küt diye masaya bıraktı. Hatırlattığına sevindim Courtney. Delamere'in tabiriyle bu okul çocuklarıyla yeterince eğlendim. Dünyadaki herkesin şerefine kadeh kaldırdım ve kolonide yaşayan tüm şişko İngiliz kadınlarıyla dans ettim. Boklu veletlerini güzelim makinelerimle uçurdum. Kısacası bütün şirinliklerimi yaptım ve bu koloninin valisine ve vatandaşlarına karşı sosyal yükümlülüklerimi yerine getirdim. Şimdi doğaya dönüp gerçekten avlanmak istiyorum biraz. Bunu söylemenize sevindim efendim. Sizin gibi ben de Nairobi'den biraz uzak kalmayı özledim. Güzel, hemen ayrılabilirsin. Şu senin iki uzun vahşiyi de al ve Das Hummel'i ev sahalarına götürün. Rift Vadisi ve civarında Masai topraklarının en büyük aslanını aradığını duyurun. Hangi kabile bulursa şefine 20 sığır ödül vereceğim. Hemen gidin ve güzel haberi getirmeden de dönmeyin. Unutma Courtney, büyük ve cehennem çukuru kadar kara yeleli olmalı. Hemen Graf, fakat gitmeden kahvemi bitirsem olur mu? Güzel bir İngiliz esprisi daha. Yah, gerçekten komik. Şimdi ben de sana güzel bir Alman esprisi yapayım. Ya aslanımı bulursun ya da Delamere'den beter hale getirene kadar kıçını tekmelerim. Nasıl? Bu da çok komik oldu değil mi? Bir saat sonra eve ana çadıra girdiğinde Graf Otto uzun masada yalnızdı. Önünde de bir takım belgeler diziliydi. Üzerinde Alman Savaş Bakanlığı'nın kara kartalı olan kağıdı dikkatle okuyup kendi defterine bazı notlar alıyordu. Eva içeri girince kağıdı bir kenara itip arkasından vuran sabah güneşiyle çadırın girişinde dikilen kadına baktı. Eva'nın ayağında sandaletler vardı ve onu okullu bir kız gibi sevimli gösteren çiçekli bir yazlık elbise giymişti. Yeni yıkanıp taramış saçları kara bukleler halinde sırtına iniyordu. Dudağında ruj yoktu. Gelip Graf Otto'nun yanında durdu ve bir koluyla omzuna asıldı. Adam kadının elini tutup parmaklarını araladı ve avucunun içini öptü. ''Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun?'' diye sordu. ''Etrafındaki bütün kadınları sönük ve çirkin bir hale sokmaktan utanmıyor musun?'' ''Sen bu kadar kolay ve inandırıcı yalanlar söylemekten utanmıyor musun peki?'' Adamı dudağından öptükten sonra o göğüslerine uzanırken gülerek geri çekildi. ''Önce karnımı doyurmalısın sevgili Graf Otto.'' İsmail onun gelişine hazırdı. En iyi siyah püsküllü fezini takmıştı ve Kansas'ı özenle yıkandıktan sonra kağıt gibi ütülenmişti. Gülümseyince bembeyaz dişleri ortaya çıktı. ''Günaydın hanım sahip, gününüz gül kokularıyla dolsun ve bunlar gibi güzel meyvelerle tatlansın. Dilimlenmiş mango, muz ve papayaların olduğu tabağı Eva'nın önüne bırakırken bunları Fransızca söylemişti. ''Merci beaucoup. Dipnot çok teşekkürler. İsmail, böyle güzel Fransızca konuşmayı nerede öğrendin?'' ''Yıllarca Mombasa'daki konsolosun yanında çalıştım hanım, sahip. İsmail kendinden geçmişti. Eva'nın büyüsü bütün Tandağ'la kampı personelini sarmıştı zaten.'' Graf Otto, ''Git buradan, seni sırıtkan kafir.'' diye araya girdi. ''Kahvem soğudu, yeni yapılmış bir kahve getir.'' İsmail gider gitmez tutumu değişti. Ciddileşip iş adamı tavrına büründü. ''Eh, Courtney'den kurtuldum. Sık sık sözünü ettiğimiz aslanı bulsun diye av bölgesine gönderdim. Biz asıl işimizi görene kadar buralardan uzak olur. O saf ve uyumlu kişiliğine rağmen hiç güvenmiyorum ona. Benim için fazla açık göz. Geçen gece de askeri üniforma giymişti. Onun bir zamanlar İngiliz ordusunda olduğunu öyle anladım. Ayrıca Delamere'den o Tuğ General Ballantyne'ın da amcası olduğunu öğrendim. Adamın İngiliz ordusuyla bağları güçlü. Gelecekte ona karşı çok daha tedbirli olmalıyız.'' ''Tabii ki Otto.'' Eva da yanındaki iskemleye oturdu ve dikkatini meyve tabağına yöneltti. ''Dün Berlin'den bir telgraf geldi. Von Lettow'la görüşmemi ayın 17'sine ayarlamışlar. Buradan Arusha'ya oldukça uzun bir uçuş olacak ama geç kalmayı göze alamam. Orada bir sürü insan bizi bekliyor. En güzel kıyafetlerini al yanına Eva. Seninle gurur duymak istiyorum.'' ''Gerçekten bana ihtiyacın olacak mı orada Graf Otto? Hep erkek erkeğe konuşacaksınız. Çok sıkıcı. Burada kalıp resim yapmak isterdim.'' Çatalına bir dilim mango aldı. Onun işlerine karşı gösterdiği bu ilgisizlik uzun süreli birlikteliklerinde başarıyla oynadığı bir roldü. Ondan bilgi sızdırmaya kalksa bu kadar işe yaramazdı. Gösterdiği sabır bir kere daha işe yaramıştı. Wieskirchen'den ayrıldıklarından beri ilk kez von Lettow Warbeck'ten söz ediyordu. Eva Afrika gezilerinin asıl amacının bu olduğunu biliyordu. Diğerleri sadece göstermelikti. ''Evet Liebling, sana her zaman ihtiyacım olduğunu biliyorsun.'' ''Lettow'dan başka kimler olacak? Benden başka kadın var mı?'' ''Pek sanmıyorum. Von Lettow bekar. Belki Vali Schneider orada olur. Ama onunla Von Leto bir araya gelmezler bence. Sosyal bir etkinlik olmayacak sonuçta. Toplantıdaki en önemli kişi Güney Afrikalı Boer Koos de Larry. İşin bel kemiği o. Belki ben sadece aptal bir kızım. Senin de sık sık belirttiğin gibi ama seçtiğiniz bu yol buluşmak için karmaşık değil mi? Şu Boer general kalkıp Berlin'e gelse daha kolay olmaz mıydı? Veya admiral gibi güzel bir transatlantikle biz Cape Town'a gidemez miydik? Güney Afrika'da de Larry tanınan biri, İngilizlere karşı en iyi çarpışan liderlerden biriydi. Ateşkesten beri de İngiliz karşıtı duygularını gizlemek için hiçbir çaba göstermiyor. Onunla hükümetimiz arasındaki en ufak bir temas Londra'da alarm zillerinin çalması için yeterli. Toplantının onun ülkesinin dışında yapılması gerek. 10 gün önce büyük bir gizlilik içinde denizaltılarımızdan biri onu Güney Afrika kıyılarından alıp Darüsselam'a getirdi. Toplantımızdan sonra da aynı yolla geri dönecek. Bu arada sen de komşu ülkelerin birinde büyük bir safaridesin. İkinizin bir araya gelmesi şüphe çekmez. Haklı olduğunu şimdi anladım. Beğendiğine sevindim. Grafotlu alaylı bir tavırla gülümsedi. Avlanmakla geçirebileceğin zamanda bununla uğraştığına göre bütün bu işlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle. Ciddi bir şekilde başını salladı. İnan bana, gerçekten öyle.